6. kaset, 2. yüz, sayfa 233. Ne ki bu, 2. Aleksandr'ın sonu olduğu gibi, Narodnaya Volya'nın da sonu oldu. Çarı bombalayarak öldüren Risakov yoldaş tutuklandı. Arı, katıksız bir devrimci olan Risakov yoldaşımız, kendisinden hiç beklenmeyen bir davranışta bulundu. İşkenceye dayanamayarak arkadaşlarının adlarını polise verdi. Dayanılmaz, ölmeye bile izin vermeyen işkencenin sonucundaydı bu elde ediş. Böylece partinin merkez komitesi olduğu gibi ele geçti. Öldürme girişimlerini de temelde yalnızca bu merkez komitesi üyesi yoldaşlar gerçekleştiriyorlardı. Merkez komitesi üyelerinin tümü bir gecede asıldı. Sofya Perovskaya, Jelyabov, Kibalçiç, Mihailov ve Risakov yoldaşların acısı içimizde yoğunlaşan bir anı olarak kaldı. Sedov bir süre sustu. Onları düşünür gibiydi. Babamlarla hiçbir ilişkisi kalmamıştı birdenbire Sedov'un gözümde. Onun duru yüzünün yalın anlatımı, bu yağlanmış, şişman yüzlü, sarkık yanaklı, kaba saba kulaklarla daha işin başından beri aykırı düşüyordu. Bunu ilk bakışta sezinlemiştim. Sedov hafifçe gülümseyerek başını kaldırdı ve bana baktı. Georgi dedi, hiç inanç boşluğuna düştün mü? Belki de şimdi benim 18 yaşında bir delikanlı olarak yaşadıklarımı, şimdi şu an sen yaşamaktasın. Birden derin bir inançsızlığa düştük. Çar Aleksandr'ın öldürülmesinden sonra birçok arkadaşımızın intihar etmesinin bir bakıma nedeni budur. Merkez komitemizin tüm üyeleri toparlanıp bir gece asılıverince yapayalnız, başı koparılmış bir ceset gibi kalıverdik St. Petersburg'un izbelerinde. Bunun da ötesinde Çar Aleksandr'ın öldürülmesiyle değişeceğini sandığımız düzen daha da bir oturarak kendi kendinde yaşamını sürdürüyordu. Oysa biz ne bekliyorduk? Halk sokaklarda bayram yapacak, tüm otokrasinin bizim çarı havaya uçurduğumuz gibi dumanını attıracak ve ülkemize özgürlük gelecek. Oysa gördüklerimiz beklediklerimizin tam karşıtıydı. Halk yaşlı çar için kiliselere dolup diz çöküyor, Aleksandr Nikolayevich'in ruhunun rahatsız olmaması, sonsuza dek mutlulukla yaşamasına dualar ediyor, bizi lanetliyordu. Çarlık biraz daha oturuyordu kendi kendinde. Halk yeni çara biat için eski çarının ruhu önünden telaşla kalkıp kışlık saraydaki yeni çarının önünde diz çöküyordu. Gördüklerimizden şaşkınlığa uğradık. Kendi aramızda konuşamaz olduk. Öldürülen arkadaşlarımızın cesetleri önlerine atılsaydı, belki de köleliğinin çılgın bağımsızlığı içinde kendinden geçmiş olan mujikler arkadaşlarımızın cesetlerini paramparça edeceklerdi. Durumu kavramakta alabildiğine zorluk çekiyorduk. Biz onlar için savaşın vermiyor muyduk? Gepegenç yaşamlarımızı halkımız kurtulsun diye bir halı serer gibi halkımızın ayakları altına sermiyor muyduk? Öyleyse niçin? Tüm bunlar öyleyse gerçekten niçin? Niçin uyanmıyor bu halk? Niçin eski celladının önünde diz çöküp dua ediyor ve yenisinin önünde başını uzatmak için böylesine çılgınca bir gösteriye kapılıyor? Partimizin genç ve yiğit yöneticisi Andrei Ivanovich Jelyabov 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. 3 Nisan'da öteki arkadaşlarıyla birlikte asıldığında hiç kimsenin onların yardımına koşmadığını dehşetle gördük. Nasıl oldu bilmiyorum ama sanırım bir aralık halkın kaleyi basıp onları kurtaracağı düşünü kendimize iyice yerleştirmiştik. Öldürdüğümüz yaşlı, yorgun çarın yerine çıkan 3. Aleksandr Aleksandrovich son derece acımasız, bağışlamaz bir kişiydi. Jelyabov ve arkadaşlarının asıldığı gün, ta Rusya içlerinden gelen mujiklerin saray kapısında yeni celladına biat etmek için uzun uzun kuyruklar oluşturduğunu gördük. Vardığımız sonuç, halkın kurtuluşunu sağlamak yerine onun köleliğine daha çok sarılmasını sağlamak olmuştu. Çar'ın bir oğlu olduğunu bile unutmuştuk Georgi. Onun yerine geçecek genç, acımasız, yepyeni bir Çar'ın sırada beklediğini bile unutturmuştu bize, kendi kendimizde yarattığımız devrimci düşümüzün görüntüleri. Yeni Çar'ın görkemli taç giyme törenini izledik. Ölen arkadaşlarımızın ardından yükselen kapkara bir umutsuzluk karabasan gibi soluk aldırmaz bir biçimde üzerimize abanıyordu. Çıldıran arkadaşlarımızın sayısı az değildi. Gerçekten az değildi Georgi Vasilyevich. Ben artık çay da içmiyorum, içemiyorum. Ama Sedo tıpkı vodka devirir gibi deviriyor bir içişte çayı. Onu izliyorum. Bir aralık yerinden doğruldu ve pencereyi boydan boya sildi. O zaman dışarısının buzullaşmış sokaklarında gecenin bu geç saatinde dolaşan tek tük insanların yalnızlığı doldu içime birden. Pencerenin yeniden donmasını istedim dışarısını görmemek için. Sedov gözlerini yüzümde ilk kez bu kadar uzun tutarak konuştu. Babayla oğlu birbirine karşı düşüren acıyı çok iyi biliyorum Georgi Vasilievich dedi. Bu acıyı ben kendimde buram buram yaşadım. St. Petersburg yine böyleydi yıllar önce. St. Petersburg çok az değişime uğramıştır çünkü. İşte böyle bir gecede karar verdim intihar etmeye. Madem diyordum, dünyayı değiştirmeye gücümüz yetmiyor, ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Haksızlıklar diz boyu. Kaba zorbalık tüm acımasızlığıyla vurdum duymaz, köleler köleliklerinin bilincinde değil. Açlığın ve sefaletin yanında alabildiğine lüks bir yaşamı, konteslerin, prenslerin, çarların yaşamında gün ışığı gibi pırıl pırıl parlarken ben bu dünyada yaşamak istemiyorum. Gün ışığını karanlıklar içinde bocalayanlara taşımak isteyenler böylesine acımasızca öldürülürken zifiri karanlıklarını görmemek için gözlerini alabildiğine yuman bu insanlardan nefret ediyorum. Böyle düşündüğümü çok iyi biliyorum. Nerede düşündüğümü de. Petersburg'un Finlandiya garındayım. Son trenin bu yönden geleceğini biliyorum. Buzlu bir geceydi işte böyle. Ölmek böyle gecelerde insana bir uyku gibi sokulur. Trenin gara girişinin, peronun 300-500 metre ilerisindeki makasın ötesinde gar girişini bölen duvarların üzerine çıkıp durmuştum. Ayaklarımı duvardan aşağıya sarkıtmıştım. Tren tüm hızıyla gara girerken buradan adeta duvara sürünerek geçer. Bana kalan iş kendimi bırakıvermek. Öyle kolay ki kendimi bırakıvermenin kendimde dirençle karşı koyacak hiçbir gücü yok. Bütün diri noktalarım ölü içimde. O zaman intihar bile etmediğimi düşündüm kendi kendimde. Trenin gelmesine sanırım yarım saat ya var ya yoktu Georgi. Birden ileride bir kıpırtı gördüm. Kar üzerinde karartıların koşuştuklarını gördüm önce. Sonra bir iki silah patladı. İçimin donmuşluğunda en küçük bir kıpırdanma yaratmadı bu yankılanan silah sesleri. Benim dışımda benden alabildiğine kopuk bir olay gerçekleşiyordu. Bakmayabilirdim de ama bakmamak için yine de kendimde bir güç olması gerekirdi. Böyle bir gücü kendimde bulamadığım için dışlayarak bakıyordum belki de. Makasın hemen az ilerisinde bana yakın tarafında büyük silolar vardı. Siloların çevresinden çıkan birkaç kişiye ateş edildiğini görüyordum. Adamlar alabildiğine kaçıyorlardı. Tren yolunun bulunduğu tel örgüleri aşabilselerdi belki de kurtulacaklardı. Ama jandarmalar eğilip eğilip ateş ediyorlardı. Olayı yorumlamakta güçlük çekmedim. Silolar ağzına dek buğday doluydu ve bu kaçmaya çalışan adamlar silolardan buğday çalma girişiminde bulunmuşlardı. İlk vurulan tam ortadaki oldu. Arkadan gelen hemen eğilip onu omuzladı. Omuzladığı gibi sırtına aldı. Öndeki alabildiğine kaçmaya çalışıyor, ikide bir geriye dönüp bakıyordu. Çünkü geridekinin benim bulunduğum yere dek gelen bağırtılarını duymaması olanaksızdı. Onların yardımına gidemiyor. Arkadaşını sırtına almış olana da onu bırakmasına aykırıyordu. Sayıları 5 ile 7 arasındaki jandarmaların onları çember içine almaya başladıklarını gördüm. Gerideki de gördü. Yaralı arkadaşını bıraktığı gibi kaçmaya başladı. Buzullaşmış kar üzerinde karartıların amansız koşuşturması başladı. Jandarmalar diz çöküp ateş ediyor, sonra daha bir yaklaşıyorlardı. Kendi aralarında da bağırıştıklarını duyuyordum. Kovalamaca belki 5, belki en çok 10 dakika ya sürdü ya sürmedi. Ve o zaman bu sürenin bitiminde raylara doğru iyice yaklaşmış olan iki hırsızın tam belki de kaçıp kurtulacakları yerde kollarını havaya kaldırıp teslim olduklarını gördüm. Besbelli ki jandarma kaçma olasılıklarına karşı önceden oraya kayıp onları kıskıvrak çevirmişti. Bana yakındılar. Öylesine yakındılar ki neredeyse yüzlerini bile görebilecektim. Göğüslerinin nasıl inip kalktığını bulunduğum duvar üstünden rahatlıkla izleyebiliyordum çünkü. Öyle sandım ki, işte ben onların derin derin alıp verdikleri soluklar yüzünden burada kan ter içindeyim. Jandarmalar teslim olanların hemen karşısında tüfeklerini doğrultarak yer aldılar. Ama yanlarına sokulmuyorlardı. Nedense gocuklarını çıkartıp yere attırdılar. Adamların paramparça gocuklarının altından insanı şaşırtan sefaletleri çıktı. Başlarındaki meşin şapkaları da çıkarttıklarında birinin dazlak kafalı, ötekinin de gür saçlı olduklarını gördüm. Biri yaşlı, öteki de gençti bu iki hırsızın. Arkadaşına yardım eden sanırım bu genç olandı. Adamlar hemen hemen yarı çıplak, sefaletleri içinde, elleri böyle havada tir tir dururlarken jandarmalar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Özellikle biri bir kaçına bir şeyler söylüyordu ama bulunduğum yerden ne söylediğini anlamam olanaksızdı. Hiç kuşkusuz hırsızların hoşuna gitmeyen bir şeyler söylüyor olmalıydı ki adamlar zaman zaman ona doğru yalvaran sesler çıkarıyor, bir şeyler anlatmak için bir iki adım kendiliklerinden atıveriyorlardı. Adamların ikisine de diz çöktürdüler. İlk önce hiçbir şey anlayamadım. Ama her ikisinin diz çöktüklerini, yerde dövündüklerini gördüm. Yeri dövüyorlardı sanki, nedenini bilmiyorum. Öyle güçlü dövüyorlardı ki Vasilyeviç, sanki yerin yedi kat dibinde bir tanıdıkları var da onu uyandırıp yeryüzüne, yardımlarına çağırıyorlardı. Böyle bir duyguya kapıldım. Ve sanırım inandım bir kapı açılır gibi yerin yarılıp oradan birinin çıkacağına ve onları kurtaracağına. Bir aralık başlarını kaldırıyorlardı. Besbelli jandarmaların acımasız yüzleriyle karşılaşıyor olmalılar ki zavallıcıklar bu kez öncekinden de büyük bir perişanlığın içinde yeri yeniden dövüne dövüne yumruklamaya koyuluyorlardı. Ah diye geçiriyordum içimden. Bunlar yerin yarılıp birinin çıkarak kendilerini bu acımasız jandarmaların elinden kurtaracağına kesin biçimde inanmış olmalılar. Bu arada birkaç jandarmanın ötekilerine çaktırmadan geriye çekildiklerini gördüm. Geriye kalan üç tanesi ayakları dibinde dövünen bu adamların tam başlarına kurşun sıkıp onları öldürdüler. İkisi de önce bir şeyden kaçıyormuş gibi belki birkaç adım hızla yuvarlanıp öylece kalıverdiler. Birden ayaklarıma sürünürcesine geçen tren kendi ışıltısı içinde hemen karşımdaki görüntüyü kapadı. Son vagonda gözümün önünde uçuşan bir yarasa gibi yitip gidince erlerin arka ceplerinden çıkardıkları vodkaları yudumlayıp postallarının ucuyla hırsızları ittirdiklerini gördüm. Geri çekilen erler de geçip giden trene keplerini sallıyorlardı hala. Yavaşça duvarın gerisine atlayıp eve döndüm. Günler boyu olayı yeniden yaşadım. Olay günler boyu tüm ayrıntılarıyla büyüye büyüye kafamda şu düşünceyi oluşturdu. Halkım bir avuç buğday için öldürülürken benim ondan nefret etmem niçin? Onlar orada jandarma kurşunlarıyla öldürülürlerken biz burada onlardan ayrı ve kopuk, birbirimizle hiç ilişkimiz, yazgımız bunca benzerken, hiç bağlantımız olmadan asılıp öldürülmemiz bize ve onlara nasıl ustalıkla kurulmuş bir tuzaktır. Dün akşam yere diz çöktürülüp kafalarına kurşun sıkılan şu iki hırsız, acaba partimizin lideri Andrei Ivanovich Yalyabov'un adını hiç duydular mı? Hayır, hiç sanmıyorum. Açlıklarından başka düşünecekleri bir şey yoktu. Açlıkları bir kurt gibi onları siloların çevresinde dolanıp dururken öldürttü. Utanç duymalıyım kendimden. Bir avuç buğday için öldürülenlerin ülkesinde ben kendi bireysel duvarlarımda kendi kendime tutsak, kendi kendimde bunalımlı, zaten öldürüldüğümüz yetmezmiş gibi bir de ben kendimi öldürmeye kalkıyorum. Öyleyse savaşımı çok daha akıllıca, onların bize kurduğu tuzağın üzerinden atlayıp geçerek sürdürmeliyiz. Sorunu aşamalı aşamalı ele almalıyız. Ne çarın önünde yerlere kapananlar, ne prensler, ne tek başımıza şurada burada öldürülüşümüzün yapısal gerçeği, bizim yarınları düzenlemedeki amaçlarımızı bize saptırmamalı. Yeniden bir örgüt kurmalı ve yeniden deneyimlerimizle işe başlamalı. Halkımızla birlikte bu kez, onunla omuz omuza. Sedov bir süre kendi anılarından çıkıp soluklanmak istermiş gibi durdu. O anda hiçbir şey düşünmüyor, yalnızca Sedov'u dinliyordum. İnsanın bazen kendisini başkasının yaşamında unutması güzel oluyordu. Avuntusuz sıkıntımı sanki Sedov'un anlatısında dinlendiriyordum. Sedov bir süre sonra gözlerini gittikçe yağması yoğunlaşan kardan ayırmadan konuşmaya başladı. Bu düşünceler kuşkusuz yalnızca bende belirginleşmiyordu. Birçok arkadaşımızda da bu yöneliş gittikçe billurlaşmaya başlamıştı. Çünkü yeni bir aşamaya gelip dayanmıştık. Diyebilirim ki Sosyalist Devrimci Parti'yi oluşturan bir bakıma 3 aşağı 5 yukarı işte bu düşüncelerdir. Bu aşamaya geliştir. Jelyabovların deneyimlerini genç yaşlarında görmüş olanlar bu çıkmaz sokaktan dönüp bir an önce halkla birlikteliklerin koşullarını oluşturmaya başladılar. Sizin ılımlı bulduğunuz bu partinin temelinde eski teröristlerin çarla yaptıkları amansız savaşımın deneyimi yatar. Bu bakımdan hiçbir parti sosyalist devrimcilerden daha edinimli, bir bakıma da daha savaşkan değildir. Ama gerçekten şuna inanmanı çok isterim Georgi. Ben kendimi hiçbir zaman tam katıksız bir sosyalist devrimci de görmedim. Rusya'mızın içinde bulunduğu koşullarda en güçlü, en deneyimli bir geçiş döneminin aygıtı gözüyle baktım kendisine. Böyle bakmayı da sürdürüyorum. Hiç kuşkusuz son amacımız sosyalizmdir. O nedenle de bizi sosyalizme götürecek aygıta özen göstermemiz gereklidir. Bu çağ dışı otokrasiyi yıkabilmek için köylülüğe dayanan bir cumhuriyete gereksinmemiz var Georgi. Tıpkı Fransa ve İngiltere'deki gibi. İngiltere ve Fransa birer sanayi toplumu Sedov, dedim kendimi tutamayarak. Yanılıyorsun dostum. İngiltere'nin de Fransa'nın da cumhuriyetleri ya da demokratik yönetim biçimlerinin temeli sömürgelerindeki kırsal kesimin köylülüğüne dayanır. Asıl ayaklarının bastığı temel taşlar dünyadaki köylü yapısıdır. Bizimse sömürgemiz yok Georgi, sanayimiz de yok. Biz kendi mujiğimizin üzerinde geliştirmek zorundayız cumhuriyetimizi. Bunun için de inan bana alabildiğine şanslıyız. Çünkü büyük bir ülkeyiz. Yalnızca Ukrayna toprakları Avrupa'yı beslemeye yeter de artar bile. Bu uğursuz savaş bittiği zaman insanlar silahtan çok kendilerine gerekli şeyin buğday olduğunu göreceklerdir Georgi. O zaman biz Avrupa'nın tam ortasında alabildiğine zengin topraklarımızda onların sömürgelerinden getirtmek zorunda kaldıklarını onlara daha ucuz, daha verimli sağlayacağız. Bu bizi göreceksin savaştan önceki durumumuzdan daha zengin duruma getirecektir. Artık sabaha devriliyor zaman. Yeniden insanların çoğalmaya başladıklarını izliyorum. Sedov beni teslim almış gibi konuşuyor. Dinle Georgi, devrim bir oyun değildir. İstediğimiz gibi oynayabileceğimiz, istediğimiz gibi yönlendirebileceğimiz bir oyun değildir devrim. Bilimsel kuralları olduğunu gözden uzak tutamayız. Rus halkı ta 1861'den beri devrim istiyor. Tüm halklar her zaman, her yerde kendi iktidarlarını istediler hep. Ama olmadı. Halkımızın 1905'te özlemle istediği, uğrunda öldüğü devrim niçin gerçekleşmedi Georgi? Yalnızca istemeyle olsaydı, hiç kimse Rus halkının 1905'te devrimi istemediğini söyleyemez. Salt istemeyle olsaydı, 1905'te bitmişti bu iş. Ama düşün, böylesine kitleleşmiş, uğrunda on binlerce kişinin öldüğü bir istemin sonunda gele gele Çar II. Nikola'nın daha da sıkılmış, daha da demirleşmiş bir yumruğa benzeyen zorbalığı gelip yerleşti. Neden? Düşünsene Georgi, iyice düşünsene. Paris komünarları iktidarı istemiyorlar mıydı? Yalnızca Paris Belediyesi'ni mi ele geçirmekti tek amaçları? Paris devrimcileri hemen hepsi de tepeden tırnağa silahlıyken kendi iktidarlarını kurmanın bilincinde değiller miydi sanıyorsun? Paris barikatlarının gerisinde dövüşe dövüşe öldürülmelerinin, evlerde boğazlanmanın tam tamına 45 bin devrim şehidi vermelerinin nedeni kendi devletlerini kurmak istememelerinden mi kaynaklanıyordu? Taşra bile komünarları tutarken ne oldu da askersiz, silahsız, beş parasız ihtiyar kurt diğer arka penceresinden kaçıp gittiği belediye sarayına 70 gün sonra tüm komünarları bir silindir gibi ezip yeniden güçlenerek döndü? Neden 45 bin kişiyi boğazladı Fransız burjuvazisi? İşçiler ve köylüler kendi siyasal iktidarlarını istemedikleri için mi? Tam tersi Georgi, istedikleri için. Ama zamansız istedikleri için, durup soluklanmasını bilemedikleri için, ihtiyar domuz tiyerse Merkez Komitesi belediye sarayına yerleştiği gece yapılmakta olan hatayı kavramakta gecikmedi. zamansız olmayan ama tam tersi zamanı gelmiş olan isteğini saptadı. 1848'den edinimli halk düşmanı Thiers tek bir şey istedi: Cumhuriyet. Bu istemin tüm kalabalıklığına, tüm gücüne, tüm silahlı güçleri elinde bulundurmasına karşın komünarları nasıl yeneceğini biliyordu. Belediye sarayının yapayalnız arka penceresinden Versay'a kaçarken bu istemin nasıl tam bir zamanlama içinde çoğalıp Paris emekçilerini boğacağını saptamıştı. Ve de gerçekten bu saptaması hiç şaşmadı. İşin başında Paris komünarlarını tutan taşra, zaman geçip de aklı başına geldikçe Thiers'in cumhuriyet isteminden yana yoğunlaşmaya başladı. Fransız kırsal kesimi, çıkarının Paris komünarlarının isteği doğrultuda değil ama Thiers'in istediği cumhuriyet doğrultusunda olduğunu sezinlemişti. Böyle bir cumhuriyetin temel taşlarını kendileri oluşturacaklardı. Bunu anladıkları an Paris kenti komünarlarıyla birlikte birden okyanustaki küçücük bir ada gibi sipsivri kalıverdi. Paris ekmeksiz ve buğdaysız kalmaya başladı. Artık onlara kalan tek şey onurlu bir biçimde dövüşerek öğretilerini yanılgılarıyla birlikte devrim tarihine kazımaktı. Hiç kuşkusuz Thiers ikiyüzlüce bir tutumla istiyordu cumhuriyeti. Ama ne olursa olsun artık krallıktan sonra gelecek rejimin burjuva köylü işbirliğine dayanan bir cumhuriyet olacağını biliyordu ihtiyar kurt. Ve sadece bunu istedi ve de çok kısa bir sürede 70 gün içinde bu istek işin başındaki yalnızlığına rağmen komünarları bir silindir gibi ezip burjuvaziyi köylü desteğinde iktidara getirdi. Devrim tarihimizde komün olayına şanlı komün deyip geçmekle hiçbir yere gidemeyiz Georgi. Onun acı deneyiminden yeterli öğretiyi çıkaramazsak. Kralcı rejimin boyunduruğundan sonra köylülüğün alabildiğine egemen olduğu bir topluma hiçbir zaman doğrudan sosyalist rejim gelemez. Cumhuriyet gelir Georgi. İstesek de istemesek de. Sanırım sabahın 4.30 ya da 5 sularıydı. Bir türlü doğmayan güneş bu Mart aylarında sanki karı toplayıp onu St. Petersburg sokaklarına saçıyordu. Birden başlayan yoğun kardan sabahın olmakta olduğunu sezinledim. İkimiz de bir süre dışarısını izledik. İnsanların kar fırtınası içinde yumulup gitmelerine baktık bir süre hiç konuşmadan. Birden aklıma babam geldi. Onu tüm çirkinliğiyle otel odasında, içinde bulunduğu görünümüyle düşlemek birden alabildiğine içimi dondurdu. Sedov hemen kulağımın dibinde, "Üşüyor musun Georgi?" dedi. Gülümsedim. "Hayır Sedov," dedim. "Üşümedim." O zaman Sedov'un dışarıyı değil, beni izlemekte olduğunu duyarladım. Bir şey söylemek için değil ama ben de kendisini görebilmek için başımı çevirdiğimde Sedov yumuşak bakışlarıyla St. Petersburg'un sabaha doğru yoğunlaşan bu kar fırtınası içinde tepeden tırnağa sımsıcak bir sevgi ve iyilik dolu karşımda öylece duruyordu. "Yüreğim titriyor Georgi Vasilievich," dedi. "Yüreğim titriyor. Yeni bir Narodnikler kuşağının yetişmekte olduğunu görmekten. Yeni narodnizmin tüm koşulları hazır çünkü ülkemizde. Tüm tohumları atılmış, ufak ufak boy vermeye başlamış bile." "Anlayamadım Sedov," dedim. "Yeni narodnizmden neyi kastediyorsun?" Sedov hiç beklemediğim bir şeyi birdenbire söyledi. "Bolşevizm yeni narodnizmdir Georgi Vasilievich." İkimiz de birden birbirimize baktık. Söylediğinin bendeki tepkisinden çekindiği için mi, yoksa başka bir nedenden mi ne, Sedov söylediğini ikinci bir kez yineledi. "Bolşevizm yeni narodnizmin çekirdeklerini taşıyor Georgi Vasilievich. Ama durum daha ortada, henüz kesinleşmiş değil. Ama bu olasılık göz önünden uzak tutulamaz." "Bu savı nasıl kanıtlarsın Sedov? Bu suçlamanın ağır bir suçlama olduğunu anımsatmama gerek yok." O zaman Sedov paltosunun geniş iç ceplerine elini sokup biraz aramadan sonra Pravda'dan kesilmiş bazı başyazıları önüme sererek "Bak Georgi," dedi. "Bolşevik Parti'nin lideri Lenin, Zürih'te Şubat devrimini öğrendiğinde Pravda'ya şu mektubu gönderdi. Özenle dinle Georgi. İşçi yoldaşlar, çok yakın bir gelecekte şu satırları size yazdığım bir zamanda belki Şubat devriminde Gösterdiğiniz yiğitlikleri büyük toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin iktidarını yerle bir etmek için aynen yinelemek göreviyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu şu demektir Georgi. Bu tümceyi açarsak devrimci uygulamada bunun anlamı şudur. Devrimi sürdürünüz. Burjuva Cumhuriyeti'ni bir yana iterek doğrudan doğruya sosyalist iktidarın kurulması için savaşımınızı sürdürünüz. Bunun anlamı budur. Burjuva Demokratik Cumhuriyet'in çarlıktan sonraki devrimci aşamamızda bir soluklanma, bir yeniden kendini derleyip toplama olanağını ortadan kaldırarak savaşı sürdürmek, kapitalizme karşı savaşım istemek, çarcı generallerin varlığını unutarak sosyalist iktidar çağrısında bulunmak, yeni narodnizmin temel taşlarını yeniden politik yaşamımıza döşemek demektir. Bolşevik Parti'nin bu tutumunun içinde bulunduğumuz koşullarda ne denli benimsenip benimsenmeyeceği henüz belli değil. Ama bu durum çok önemli. Sizin için de bizim için de politik yaşamımızın yeni bir macerayla karşılaşması bizi 1871 komünarlarının cumhuriyetine değil Georgi ama doğrudan doğruya gerici, ırkçı, çarcı generallerin kucağına ve onların otokratik düzenlerine getirip bırakır. Ne ki bu durumdan sana anlattığım kadar da kaygı duymamak gerekir. Çünkü Bolşevik Parti'nin dışarıdaki kadrosunun dışındakiler, yani bizimle birlikte şimdi içinde bulunduğumuz koşullarda Şubat devriminin ne anlama geldiğini iyi bilenler, Bolşevik Partimizde de gittikçe ağırlıklarını duyurmaya başlıyorlar sanırım. Ben Pravda'yı İzvestiya'dan daha özenle okurum Vasilyevich. Üstelik İzvestiya bize daha yakın biliyorsun. Yakın da ne söz, Sovyet'in ta kendisi. O nedenle bir süredir Lenin yoldaşın yazılarının Pravda'da çıkmaması son derece önemli gelişmelerin olduğunu gösterir partide. Bunu gözden kaçıramayız. Bundan da öte Pravda'da Lenin'in doğrultusunun tam karşıtı bir tutum izleyen makaleler çıkıyor. Bu ise işin artık tümüyle renginin değiştiğini gösterir. Bak, Pravda'da çıkan Kamenev'in kesip sakladığım şu baş yazısı ne diyor? 28 Mart tarihli Pravda bu. Birbirine meydan okuyan iki ordu karşı karşıya geldiğinde en budalaca politik davranış bunlardan birinin silahlarını indirerek evine döneceğini sanmak olur. Ayrıca barışçı bir politika da olmaz bu. Ama halkın iğrenerek geri tepeceği bir tutsaklık politikası olur. Hayır, halk durumunu kararlı bir biçimde koruyacaktır. Kurşuna kurşun, obüse obüs atarak. Bu baş makaleyi bir kez daha özenle okumalısın Georgi. Ondan sonra Lenin'in bundan önce çıkan makalesindeki geçici hükümetin kapitalist yapısı nedeniyle Rusya açısından savaş, emperyalist soyguncu niteliğini korumaktır. Tümcesiyle kıyaslamalısın. İkisi arasındaki ayrım, kesin ve yalın ayrım, Bolşevik Parti içindeki ikilemi bize vermektedir. Demek ki durum şu Georgi, Bolşevik Parti'nin bağrında iki akım çarpışmaktadır. Daha çok dışarıdaki kadroların oluşturduğu akımda şu istemler öne sürülüyor. Burjuva demokratik devrimine gerek kalmadan ve hemen Rus proletaryasının sürdüreceği savaşımla işçi demokrasisini ve işçi topraksız köylü sosyalist cumhuriyetini gerçekleştirmek, ne pahasına olursa olsun barışı imzalamak. Partide gittikçe ağırlık kazanan ikinci akımsa, bu koşullar altında barış imzalanamayacağını ve geçici hükümeti desteklemekten başka hiçbir çıkar yolun olmadığını söylüyor. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Menşevik kanadının İzvestiya'da çıkan yazılarında Burjuva devrimi süresince ulusal sorunları çözmede gerek toplumsal koşullar, gerek psikolojik koşullar açısından kendini en iyi hazırlamış sınıf yine Burjuvazi'nin kendisidir görüşüne, Pravda'da çıkan imzasız bir yazıda kuşkusuz diye yanıtta bulunuluyor. Kapitalin egemenliğinin şimdiden kırılması gerektiğini söyleyemeyiz. Sorunumuz şimdiki aşamada çarlıkla birlikte otokrasinin ve feodalizmin kökünün kazınması sorunudur denerek Menşeviklerle birlikte Bolşeviklerin bir büyük kanadının birbirlerine büyük bir yakınlaşma gösterdikleri izleniyor. Georgi Vasilyevich, bundan bireysel yaşamımızı bile etkileyecek olan sonuçlar çıkacaktır. Bolşeviklerin bence radikal kanadı diyebileceğim kanadı gittikçe menşevikleşerek aralarındaki yapay sorunu atıp birleşeceklerdir. Bu birleşmenin hazırlıklarının sana bizim Sosyalist Devrimci Parti'nin bir kanadı tarafından hızlandırıldığını söylemekle yetinmek isterim. Böylece Rusya'nın yarınki politik yaşamında iki büyük partinin oluşmasını sağlamış olacağız. Kırsal kesimdeki komünizmi öneren devrimcilerle onların karşısında kent proletaryasının diktatoryasını öneren menşevikler. Kuşkusuz ikisi arasındaki savaşım demokratik burjuva devrimi süresince anayasacı Demokrat Parti geçiş dönemi aşamasında demokratik bir yapı içinde oluşarak gittikçe ayrışacak ve sonuçta demokratik burjuva devrimi kendine düşenleri bitirdiğinde iktidar ya menşeviklerin ya da sosyalist devrimcilerin olacaktır. Bunu zaman ve halkın nesnel koşulları saptayacak. Böylece batıdakinden değişik ama en alt çizgisine kesin biçimde sosyalizm olarak saptamış iki partili bir demokrasiye geçmiş olacağız. Bolşevik Parti'nin aşırı kanadı bu durumda partiden soyutlanacağı benzer Georgi. İşte bu olaylar politik yaşamımızın yeni narodniklerini oluşturmaya başlayacaktır. Her şeyi şimdiden %100 kestirmek belki olası değil ama Georgi, sana kendi deneyimlerimden gelen gerçeklerle şimdiden şunları söyleyebilirim. Partiler, nesnel koşullarının onlara yüklediği sorumluluk nedeniyle kendi aralarında böylesine bir birlik ve uyuma giderlerken çok kez hemen devrim isteyen gençleri kapı dışında bırakırlar. Başka türlü de davranmaları olanaksızdır. Kendiliğinden olur bu. Hatta partilerin gençleri kapı dışında bıraktıklarını söylemek bile haksızlık olur. Gençler kendi kendilerini kapı dışında bulurlar. Kendilerini yabancılaşmış bulmaya başlarlar kendi partilerinde. İşte o zaman gençleri büyük bir tehlike beklemektedir. Terörizm. Terörizm kitlelerden soyutlanmış, gençlerin geleceğe yönelik devrimci istemleridir Georgi. Bizim Narodnik kuşağının deneyimi bunu göstermiştir. Bu deneyi unutmaya, unutturmaya kimsenin hakkı yok. Ama sizler kulaklanarak yeni narodnizminizi kendi kendinizde yaratarak yeni çıkmaz sokaklarda yeniden öleceksiniz. Bundan yüreğimin titrediğini söylemek istiyorum sana. Bu kez işin acı yanı şu olacak Georgi. Bizim kuşaktakinden de daha çok öleceksiniz. Bizim kuşağın döktüğü kandan da daha çok kan dökmek zorunda kalacaksınız çıkışı olmayan sokaklarda. Bizim kuşağın açık seçik, belirlenmiş tek bir hedefi vardı. Çarı ve çarın zorba adamlarını öldürmek. Oysa bu kez Rusya'nın vardığı bu durakta sizin hedefiniz bizler, partiler, belki de işçiler olacak Georgi. Bir süre sonra yoksul köylülerle işçileri bile öldürmeye başladığınızı göreceksiniz. Çünkü onlar kendi partileriyle size kesin kes karşı çıkacaklar. O zaman birbirimizin kanını dökeceğiz. Bunu düşünmek nasıl yılgı salıyor insanın yüreğine bilemezsin Georgi. Bizim gibi deneyimden geçmiş olanlara. Nasıl bunaltıcı bir gidiş bu Georgi. Önleyemezsek eğer gerçekten nasıl bunalımlı bir gidiş bu. Sedov'a bakıyorum. Gerçekten söyledikleri sanki şah damarında atarmışçasına tüm yüzünde belirginleşiyor. İçten konuştuğuna hiç mi hiç kuşku duymuyorum artık Sedov'un. Çok iyi anlıyorum ki Sedov neyi düşünüyorsa onu yaşıyor. Tüm yaşamı boyunca da bu ilkeden ayrılmamış. Bizim kulakların kendisine bir aziz gözüyle bakmaları da belki bu ilkeyi yaşamına geçirişinden kaynaklanıyor. Açıkça söylemeliyim, Sedov'un devrimci geçmişi karşısında ve devrime olan katıksız bağlılığı karşısında kendimi ezilmiş buluyorum. Ona hak mı veriyorum, bilmem ama düşüncelerini yağan yağmurun toprağa geçmesi gibi ben de özümlenmesine hiç mi hiç karşı koymuyorum. Sedov tüm acısını sanki yüzünden silip atmak istermişçesine bir süre elini çenesinde tuttuktan sonra elini yüzünde dolaştıra dolaştıra konuşuyor. Ah Georgi, bundan yalnız siz sorumlu olmayacaksınız. Bu tehlikeyi görmemek için herkes başını çeviriyor. Hem de en edinimlilerimiz. Partilerde sizi hiç kimsenin düşünmediğini söylemek istiyorum. Özlemleri yarı kalmış kitlelerle bu gençleri sokak ortasında yapayalnız bırakmanın sakıncalarını hiç kimse kafasında yeterince biçimlendiremiyor sanki. Dinle Georgi, ben kendi partimde durumu kimseye yeterince anlatamıyorum. Üstelik ben partide bulunduğum bölgenin geniş sorumluluk alanı nedeniyle önemli bir yerindeyim de. Partinin bir de eskilerindenim. Ama hiçbirini anlatamıyorum bunca telaşları içinde bizi de, ötekilerini de bekleyen tehlikeleri. Bir bakıma karamsarlığım buradan kaynaklanıyor. Partilerin sizi anlamamasına öfkelenip size ancak silahların doğrultulacağı yanlış kapıları sakın çalmayın demek için yine size gelmek zorunluluğunda kalışımız karamsarlığımızı yoğunlaştırıyor. Hep sizden istemek, sizin yaşınızdayken insanın sevdasını, öfkesini, inancını ertelemesi nedenli zordur. Bilmeme rağmen sizden istiyorum Georgi, hiç olmazsa senin bunu anlamanı istiyorum. Bazen bir kişinin bile bir doğruyu iyice kavraması çok şeyi değiştirebilir. Bu nedenle de sorunun üzerine iyice abanmanı istiyorum senden Georgi. Çünkü asıl kavranması gerekenler, bunun için sorumlu yerlerde bulunanlar sorunu kavrayamıyorlar. Kavrayamayacaklar da, sorunlarının yığınsal görünümünde bu sorunu varsayımsal bir sorun olarak görüyorlar. Ama bir gün sizinle karşı karşıya düştüklerinde sorunun dehşetini kavrayacaklar. İşte Georgi, dilimin döndüğü, deneyimlerimin bana öğretebildiği her şeyde hiçbir şeyi gizlemeden olduğu gibi aktardım sana. Kendimden söz edişimi de bağışlamanı dilerim. Yeni narodnizmin bolşevizm olduğunu vurguluyorum Georgi. Altına çize çize bunu yineliyorum. Getireceği sakınımların neler olduğunu belirlemeye çalışıyorum. Bizimkinden daha acılı, daha çok kan dökücü sonuçlar getirecek olan bolşevizm, şimdiden Bakunin'in anarşizmiyle bütünleşmeye başladı bile. Kim bilir, belki Bakunin'in anarşizmi bir gün gelecek sizin koruyucu şemsiyeniz olacak. O zaman nereden nereye geldiğinizi bile anımsamakta güçlük çekeceksiniz. Güçlü bir proletarya diktatoryası isteminden devlet aygıtını parçalamayı kendine amaçlamış bir dilinin akımına gelmek. İşte varılacak son durak sizin için burası olacaktır Georgi. Kar yağışı yoğun bir tipiye dönüşmüştü. Göz gözü görmüyordu dışarıda. Sanki kardan bir odanın içinde tutukluk almış gibiydik. Sabah saatinde başlayan tipi genellikle öğleye dek yoğunlaşa yoğunlaşa sürerdi. Sedov kalktı. Kapıda ayrılmadan önce hafifçe gülümsedi. ''Yarın babanı görmeye gelecek misin Georgi?'' ''Sanmıyorum. Oysa gelmeliydin. Gelmemen de ona bir öğreti olur belki.'' Durdu. Yakalarını kaldırdı. ''Bir daha ne zaman birbirimizi görebileceğimizi bilmiyorum.'' dedi. ''Samara'ya gelmeni isterdim. Babana gelmesen bile bana gelebilirsin. İleride, bilmediğim bir günde buluştuğumuzda, dilerim bugün konuştuklarımızın, tüm kötü varsayımlarımızın hiçbiri gerçekleşmemiş olsun ve biz bu varsayımlarımızı birbirimize anımsatıp kahkahalarla gülelim.'' Kapıdan dışarıya adım atar atmaz elimiz yüzümüz, kaşlarımız karla örtülü verdi birden. Konuşmak için ağzımızı açtığımızda karlar sanki bir mağaranın uyukluğuna doluşur gibi boğazımıza dek giriyor, burun deliklerimizden beynimize dek uzanıyordu. Açlık ve soğuk Petersburg'un yoksul halkını acımasız bir biçimde böyle kıskıvrak yakalamışken, taşradan gelme kulaklar sımsıcak otel odalarında şimdi. Sedov elini uzattı. ''Son bir öğüt vermek istiyorum Georgi'' dedi. ''Üniversiteye okumaya dön.'' Kar fırtınası ikimizi de birbirimizden ayırmak istercesine esiyordu. ''Anlamadım Sedov'' diye bağırdım. ''Üniversiteye okumaya dön diyorum.'' diye bağırdı bu kez. Sonra belki duyuramayacağı kaygısıyla, belki de konuşmamız için başkaca çıkar yol bulamadığından olmalı, birden kollarımdan tutup beni kendine çevirdi. O zaman Sedov'un ince görünümlü ellerindeki kendi kendinden utanırmış gibi gizlenmiş gücünü sezinleyip duyarladım. ''Dinle Georgi'' dedi. ''İntihara karar verdiğim gece istasyondan döner dönmez kendimi erteleyebilmenin tek çıkar yolunun yeniden okula dönmek ve okumak olduğunu kavradım birden. Zaman zaman ara vermek gerekir devrimci uğraşa. Başkalarının da yetişip bulunduğun yerde seninle birlikte çoğalmalarını sağlamak için.'' Karın içinde birer karartı gibi geçen gölgelerle birlikte yürüdük yan yana bir süre ve sonra Sedov kar fırtınası içinde tıpkı ötekiler gibi gölgeleşerek Yitip gitti. Eve zor döndüm. Tramvaylar çalışmıyordu. Depolarından çıkarılmamışlardı bile. Anamın Samara'da özel biçimde dokuttuğu kalın battaniyelerin içine gömüldüm. Birden onları özledim. Mutfakta yemek yiyişlerimizin sımsıcak anısı kavradı tüm düşüncemi. Sonra Sedov'un hayretle bakan gözleri belirdi karşımda. Hiç farkına varmamışım. Sedov otele ilk girdiğimde de bana öyle bakıyordu. Ve de Sedov anılarımda hep bu çocuksu, iri iri açılmış gözleriyle kaldı. Bir de zaman zaman anımsamadan edemediğim tümcesiyle. Devrim oyun değildir Georgi. Kurallarını bizim saptayacağımız bir oyun. Ölümlerimizse yanlışlarımızı düzeltme olanağını bize hiçbir zaman vermeyen kötü bir susuş. Kendi yanlışlığımızla birlikte yitip gidişimizdir. Sedov'un etkisini üzerimden uzun zaman atamadım. Hele onun yaşamının noktalanış biçimini öğrendikten sonra bu etki devrimci pratiğimde kendi kendime çıkardığım, kendi kendimde edindiğim bir öğretiye, bir ilkeye kavuştu. Neydi Sedov'un bende etki yaratan düşüncesi ya da duygusu? Hangi doğruyla Sedov beni uyarıyordu? Bu uyarısının bugün bile geçerliğini sürdüren gerçekçiliği nedir? Kuşkusuz Sedov hem zeki hem savaşımcı hem de alabildiğine okumuş, edinimler kazanmış bir insandı. İlk bakışta hiç belli olmayan bu durum onu tanıdıkça, onunla konuştukça daha iyi kavranmaya başlıyor, karşısındaki tam karşıtı bir düşünce ve eylemi kendine kılavuz edinmiş olsa bile onun üzerinde yabana atılmayacak bir etki yaratmasını biliyordu. Sedov kuşku yaratmıştı bende. Hiç beklemediğim, hazır olmadığım bir zamanda derin bir kuşkuya, acaba sorusuna getirip bırakmıştı beni. Kitlelerin içinden geliyordum. Kitlelerle birlikte Torit Sarayı'nın kapıları önünde, kendi yapayalnızlığımızla baş başa kala kalmıştık. Torit Sarayı'nda şimdi bir prensin başkanlığında, günahımız kadar sevmediğimiz burjuvalarımızın oluşturduğu bir hükümet, bizi yönetmek için eylemlerini birbiri ardı sıra korkusuzca, hiçbir şeyden çekinmeden geliştiriyordu. Bizi asıl öfkelendiren, bir bakıma umutsuzluğa düşüren burjuvalarımız değildi. Ama Sovyeti onların kuyruğuna takan menşeviklerle sosyalist devrimcilerdi. Bunu anlayamadığımız, buna alabildiğine yoksul Viborgluların içerlediği bir zamanda Sedov öfkemi sulandırmasını, derin bir kuşkuya kapılmamı becermişti. Bolşeviklerin Leninist kanadının Bakunin'in anarşizmiyle gittikçe bütünleşeceğini ve de sonuçta yeni Narodnik kuşağının oluşmasını sağlayacağını, bunun kaçınılmazlığını söylüyordu. Yeni Narodniklerin ise kendi kuşağının Narodniklerinden daha acımasız bir biçimde öldürüleceklerini vurguluyordu. Nedeni de diyordu Sedov, yeni Narodnikler ya da öteki adıyla Bolşevikler, bu kez karşılarında yalnızca gerici güçleri değil ama halkın içinde örgütlenmiş partileri de bulacaklardır. Birbirimizle boğuşmanınsa bizi nereye götüreceğini kestirmek güç olmuyordu Sedov için. Böylesine anarşik bir yapı sonuçta çarcı gerici güçlerin otokratik yönetimiyle noktalanacaktı. Sedov'a hak verdirtecek günler yaşadık. Özellikle Nisan olaylarında, Haziran gösterilerinde ve de ünlü Temmuz günlerinde, özellikle de devrim tarihimize geçen ünlü Temmuz günlerinde kendi kendime yoksa Sedov ve onun gibi düşünenler haklı mı çıkacaklar diye acıyla düşünüyordum. Oysa en yoğun kuşkuları yaşadığım, Sedov'a galiba en çok hak verir olduğum bir zamanda Sedov Samara'da öldürüldü. Sedov'u öldürenler ne Menşevikler ne Bolşevikler, ne Anayasacı Demokrat Parti, ne darbe peşinde koşan gerici generallerin kanlı cinayetlerle yaşamaya başlamış adamları, ne şu ne bu. Ama Sedov'u öldürten kendi partisi Sosyalist Devrimci Parti'ydi. Bir devrimcinin dramını vurgulaması açısından Sedov'un yazgısıyla ilgilendim ve kendim için, kim bilir belki başkaları için de yararlı olabilecek şu öğretiyi çıkardım. Bu öğreti Sedov'un gelişen dramını özetlediğimizde kendini zaten apaçık ele veriyordu. Sedov ilerlemiş yaşına, ileri devrimci deneyine rağmen aslında ve temelde Narodnizmin popülist geleneğinden kopmuş değildi. Halkının ve geleceğin devrimci diyalektiğini içine iyice sinmiş olan popülist gelenek yüzünden gerçekçi bir biçimde yorumlayıp kavrayamıyordu. Bu bir bakıma tüm yaşamını devrime adamış bir devrimcinin dramını oluşturuyordu. Bunu Sedov'un öldürüldüğünü hem de kendi partisinin adamları tarafından öldürüldüğünü öğrendiğim zaman tüm açıklığıyla kavradım. Sedov, görüntüdeki nesnel koşulların diyalektik yapısını iyice kavrayabilmiş değildi. Öyle sanırım ki bu noksanlığının başlıca nedeni Kapital'i okumamış olmasıyla sıkı sıkıya ilgili. Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Sedov'un Paris Komününü bana örnekleyen yorumuyla Marx'ın komün eleştirisi arasındaki farklılıkları görmemden sonra bu konudaki kuşkularım iyice haklılık kazanmaya başladı. Kuşkum yok dedim bir gece iyice Sedov'u düşünürken. Kapital'i iyice okusaydı böyle bir yanılgıya düşmezdi Sedov. Marx'ın komün eleştirisinden ya da Fransa'da iç savaş yapıtından haberi olsa bunları inceleseydi hiç kuşkum yok. Düşüncesini yaşamına koymuş bu katıksız devrimci böylesine bir yanılgıya düşüp yanılgısını yaşamıyla ödemezdi. 6. Kaset 2. Yüzün Sonu.